Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamınızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Dinimizi öğrenelim. Sevgili çocuklar, bu programda size çok önemli konulardan bahsetmek istiyoruz. Anlatacaklarımız gerçekten üzerinde düşünmenizi ve anlamanızı istediğimiz çok önemli konular. Siz de bir gün büyüyeceksiniz. Ve siz şimdi nasıl büyüklerinize teyze, amca, dede diyorsanız, size de bir gün teyze, amca, dede diye seslenecekler. Büyüdüğünüzde rahat etmek için meslek sahibi olmak, meslek sahibi olmak için de okula gitmek zorundasınız. Aynı şekilde ahirette mutlu bir hayatınız olması için de yapmanız gerekenler var. İlk olarak hemen şimdi Allah'ı tanımaya ve bizden neler yapmamızı, nasıl davranmamızı istediğini öğrenmeye başlamanız gerekiyor. Bu gibi önemli konular hakkında şimdiye kadar fazla bir şey öğrenmemiş olabilirsiniz. Ancak bu önemli değil. Çünkü Allah'ı tanımak için başkalarının size bir şeyler anlatmasına gerek yok. Bunun için şöyle bir etrafınıza bakmanız ve biraz düşünmeniz yeterli. Her yer Allah'ı ve O'nun sonsuz gücünü tanıtan güzelliklerle doludur. Sevimli beyaz tavşanları, yunusların gülen yüzlerini, kelebeklerin kanatlarındaki muhteşem renkleri bir düşünün. Masmavi denizi, yemyeşil ormanları, renk renk çiçekleri ve bunlar gibi saymakla bitmeyecek kadar çok güzelliği aklınıza bir getirin. İşte bunların tümünü yaratan Allah'tır. Gördüğünüz tüm evreni, dünyayı, canlıları Allah yoktan var etmiştir. Bu nedenle yarattığı bu güzelliklere bakarak Allah'ın yüceliğini görebilirsiniz. Tabii her şeyden önce kendi varlığımız Allah'ın varlığının delillerindendir. O zaman gelin ilk olarak kendi varlığımız ve Allah'ın bizi nasıl kusursuzca yarattığı hakkında düşünelim. Bir insanın nasıl var olduğunu hiç düşündünüz mü? Bu soruya karşılık her insanın anne ve babası var diyebilirsiniz. Ama bu yeterli bir cevap olmaz. Çünkü bu ilk anne babanın yani ilk insanların nasıl meydana gelmiş olduğunu açıklamaz. Size bu konuyla ilgili okulda veya çevrenizde belki bazı şeyler anlatılmış olabilir. Ancak tüm bu anlatılanların içinde doğru olan tek cevap insanı Allah'ın yaratmış olduğudur. İlk insan Hazreti Adem'dir. Allah diğer bütün insanları onun soyundan meydana getirmiştir. Hazreti Adem de aynı bizim gibi yürüyen, konuşan, Allah'a dua eden, ibadet eden bir insandı. Allah ilk insan olarak onu ve sonra da eşini yarattı. Böylece onların çocukları tüm dünyaya yayıldılar. Şunu hiç unutmayın, Allah yaratmak için sadece emir verir. Bir şeyin olması için yalnızca ol demesi yeterlidir. Allah'ın bunun için hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Örneğin Allah Hazreti Adem'i çamurdan yaratmıştır. Allah için her şey çok kolaydır. Ancak unutmayın ki dünyada Allah'ın varlığını inkar edenler de vardır. Bu kişiler insanın nasıl var olduğu sorusuna başka cevaplar aramaya çalışmışlardır. Bunların amacı doğruyu, gerçeği aramak değildir. Sakın şaşırmayın ama bu tür insanların amacı sadece ve sadece Allah'ın varlığını kabul etmemek ve onun isteklerinden kaçmaktır. Ancak bu gibi insanların her şeyi Allah'ın yarattığını kabul etmemesiyle gerçek değişmez. Onlar ne kadar reddetseler de her şeyi olduğu gibi bu kişileri de Allah yaratmıştır. Bu neye benzer biliyor musunuz? Bir örnekle anlatalım. Bir çizgi film kahramanını düşünün. Çok becerikli, kuvvetli, birçok zor işi yapabiliyor. Şimdi bu çizgi kahraman film sırasında size şöyle dese: "Ben kendi başıma varım. Beni kimse çizmedi. Beni oluşturan çizgiler zaten hep vardı. Vücudumun şekli, renklerim, gözlerim, kollarım, görmem, konuşmam, her şeyim bana ait. Kendi kendilerine oldular. Onları bir ressam çizmedi ve boyamadı. Bana hareket kabiliyetini hiç kimse vermedi. Seyrettiğiniz bütün özelliklerimin hiçbir planlayanı, tasarlayanı, şekil vereni ve düzenleyeni yoktur." Acaba bu çizgi kahramanın size böyle seslenmesi kafanızı karıştırır mı? Söylediklerinin doğru olabileceğini hiç düşünür müsünüz? Tabii ki hayır. O kahramana sorabilseniz ve size cevap verebilse, mesela şöyle sormaz mısınız? "Sen böyle söylüyorsun ama bir kere senin çizgilerini çizen bir ressam var. Sen kendinin nasıl çizildiğini, renklendirildiğini ve hareket ettiğini sanıyorsun." Çizgi kahraman size şöyle cevap verse: "Beni oluşturan çizgiler mürekkebin kağıda dökülmesi sonucunda tesadüfen oluştu. Boyalar da aynı şekilde tesadüfen döküldü ve renklendirdi. Yani benim oluşmam için beni çizen, şekil veren birine ihtiyacım yok. Tesadüfen meydana gelebilirim ben." Herhalde bu söylenenlerin tek bir tanesini bile ciddiye almazsınız. Böyle mükemmel çizgilerin, renklerin ve hareketlerin, boyaların dökülmesi sonucu tesadüfen ortaya çıkamayacağını bilirsiniz. Çünkü şişe dökülünce sadece mürekkep ve boya lekesi olur. Güzel ve düzgün çizgilerden oluşan bir resim ortaya çıkmaz. Anlamlı, konulu, işe yarar şeylerin ortaya çıkabilmesi için onu birinin düşünüp tasarlaması ve çizmesi gerekir. Bütün bunları anlamanız için o çizgi kahramanı çizeni ve boyayanı görmenize gerek yoktur. O kahramanın özelliklerinin, şeklinin, renklerinin, konuşma kabiliyetinin, yürüme, zıplama yeteneklerinin çizgi filmi hazırlayan kişi tarafından verildiğini anlarsınız. İşte bu verdiğimiz örnekten sonra şunu çok iyi düşünün. Kendisini Allah'ın yarattığını kabul etmeyen insan da aynı bu örnekteki çizgi film kahramanı gibi yalancı durumuna düşer. Şimdi böyle bir kişinin bizimle konuştuğunu düşünelim. Bu insan tüm insanların ve kendinin varoluşunu bakın nasıl açıklamaya çalışır. "Benim annemin, babamın, onun babasının ve çok eski tarihlerde ilk anne ve babanın, yani ilk insanın meydana gelmesi tamamen tesadüfen olmuştur. Bizim şeklimizi, gözümüzü, kulağımızı, bütün organlarımızı hep tesadüfler oluşturmuştur." Kendisini Allah'ın yarattığını inkar eden bu insanın söyledikleri, çizgi kahramanın söylediklerine ne kadar benziyor değil mi? Aradaki tek fark, kahramanın kağıt üzerindeki çizgilerden ve boyalardan oluşması. Bunu söyleyense hücrelerden oluşmuş canlı bir insandır. Peki ne fark eder? Bunu söyleyen canlı insan, o çizgi insandan daha mükemmel ve daha çok organa sahip çok karmaşık bir makine değil mi? Yani çizgi kahramanın tesadüfen meydana gelmesi imkansızsa, bu insanın tesadüfen oluşması bundan çok daha imkansız demektir. Şimdi bu insana şöyle soralım: "Senin çok güzel ve kullanışlı bir vücudun var. Ellerin eşyaları en mükemmel makinelerden bile daha hassas tutuyor. Ayaklarınla koşabiliyorsun. Gözlerin en kaliteli kameralardan bile daha net görüyor. Kulakların en gelişmiş müzik setlerinden bile daha hışırtısız duyuyor. Ve bunun gibi daha pek çok organın senin haberin bile olmadan seni canlı tutuyor, yaşamana sebep oluyor. Mesela kalbinin, böbreklerinin, karaciğerinin çalışmasını sen kontrol etmiyorsun. Ama onlar en mükemmel fabrikalardan bile daha kusursuz şekilde çalışıyorlar. Bütün bu organların benzerlerini fabrikalarda yapabilmek için yüzlerce bilim adamı ve mühendis çalışıyor. Plan ve proje yapıyorlar. Yine de organların aynısını elde edemiyorlar. Yani sen çok mükemmel bir canlısın. Peki şimdi bütün bunları nasıl açıklayacaksın? Bunları Allah'ın yarattığını kabul etmeyen o insan şöyle diyebilir. Ben de mükemmel bir vücuda ve organlara sahip olduğumuzu biliyorum. Ama ben şuna inanıyorum. Cansız ve şuursuz atomlar tamamen tesadüfler sonucunda bir araya gelerek hücrelerimizi, organlarımızı ve bizi meydana getirmişlerdir. Herhalde artık bu insanın ne kadar akıl dışı ve gülünç şeyler söylediğini fark etmişsinizdir. Böyle iddialarda bulunan bir insanın yaşı ve mesleği ne olursa olsun doğru düzgün düşünemediği ve yanlış şeyler iddia ettiği ortadadır. Ne kadar şaşırtıcı olsa da çevrenizde böyle imkansız ve saçma şeylere inanan kişilere rastlayabilirsiniz. En basit bir makinenin bile bir tasarlayanı varken insan gibi mükemmel bir varlık elbette kendi kendine tesadüfen oluşamaz. Kuşkusuz ilk insanı yaratan Allah'tır. Ve diğer insanların doğabilmesi için ilk insanın bedeninde gerekli olan sistemleri yaratan da Allah'tır. Bu programda size, sizi, annenizi, babanızı, bütün insanları, hayvanları, bitkileri, dünyayı, güneşi, ayı, kısacası evreni yaratan Allah'ın gücünü anlatacağız. Onun büyüklüğünden, sonsuz ilminden, yapmamızı ve yapmamamızı istediği şeylerden bahsedeceğiz. Unutmayın, bu bilgiler sizin için çok önemli ve size çok şey kazandıracak. İlk insanı Allah yaratmıştır. Diğer insanların doğabilmesi için ilk insanın bedeninde gerekli olan sistemleri yaratan da Allah'tır. En basit bir makinenin bile bir tasarlayanı varken, insan gibi mükemmel bir varlık elbette kendi kendine tesadüfen oluşamaz. Allah, bütün canlıların soylarının devamlı olmasını hücrelerine yerleştirdiği bir programa bağlamıştır. Biz de Allah'ın yarattığı bu programa göre oluştuk ve bu programda yazılanlar doğrultusunda büyümeye devam ediyoruz. Bu konuyla ilgili şimdi dinleyecekleriniz, hepimizin yaratıcısı olan Allah'ın sonsuz güç ve bilgi sahibi olduğunu biraz daha iyi anlamanızı sağlayacak. Allah'ın bedenimize yerleştirdiği program sayesinde hepimiz gözlere, kulaklara, kollara ve dişlere sahip oluruz. Bu program sayesinde dış görünüşümüzde bazı farklılıklar olsa da aslında bütün insanlar birbirimize benzeriz. Yine bu program sayesinde akrabalarımıza benzeriz. Her ülke halkının kendine özgü özellikleri olur. Örneğin Çinliler ve Japonlar genel olarak birbirlerine benzerler. Zencilerin de kendi ırklarına özgü deri renkleri, yüz, ağız ve göz yapıları vardır. Şimdi de bu programın nasıl bir şey olduğunu şöyle bir örnekle açıklayalım. Hepiniz bilgisayarların nasıl çalıştığını az ya da çok bilirsiniz. Önce bu konuyu iyi bilen bir uzman bilgisayarı tasarlar. Bilgisayarın bu tasarıma uygun olarak üretilmesi için gerekli olan mikro işlemci, monitör, klavye, disk, hoparlör gibi parçalar da özel fabrikalarda yüksek bir teknolojiyle yine bu konuyu bilen kişiler tarafından üretilir. Artık ortada çok karmaşık işlemleri yapabilen bir makine vardır. Onunla oyun oynayabilir ya da yazı yazabilirsiniz. Fakat bilgisayarın bu işleri yapabilmesi için program denen yazılımlara ihtiyacınız vardır. Yani içine yerleştirdiğiniz oyun disklerindeki bilgiler gibi. O iş için uzman kişiler tarafından özel olarak hazırlanmış programlar olmasa bilgisayarınız işe yaramaz. Üstelik biliyorsunuz ki her program her model bilgisayarda çalışmaz. Demek ki programı yazanın aynı zamanda bilgisayarı da tanıması ve ona uygun bir program hazırlaması lazımdır. Bir bilgisayarın çalışması için ne kadar çok şey bilmek gerekiyor, değil mi? Hem bir makineye hem de onu çalıştıracak uygun programa ihtiyacınız var. Ancak en önemlisi, bütün bunları tasarlayan ve üreten kişiler olmasa bilgisayarınız yine çalışmıyor. İşte insan vücudu da bir bilgisayar gibidir. Biraz önce de söylediğimiz gibi vücudumuzu oluşturan hücrelerin içine bizim var olmamızı sağlayan bir program yüklenmiştir. Şimdi şunu düşünün. İlk insanın içine konan bu program nasıl oluşmuş olabilir? Cevap açıktır. Her insan özel olarak var edilmiştir ve bunu sağlayan programı da çok bilgili, çok üstün bir güce sahip olan Allah meydana getirmiştir. Vücudumuzu yaratan da, onu şekillendiren programı yaratan da Allah'tır. Ancak yanlış anlamayın, aslında insan vücudunu bir bilgisayarla kıyaslamak mümkün değildir. Çünkü vücudumuz en gelişmiş bilgisayardan bile çok daha mükemmel bir yapıya sahiptir. Öyle ki sadece beynimiz bile bilgisayardan her yönden çok çok üstündür. Gelin şimdi de bir insanın nasıl oluştuğunu, daha doğrusu sizin dünyaya nasıl geldiğinizi birlikte inceleyelim. Annenizin karnında ilk başta sadece küçücük bir et parçası vardı. Giderek bu parça büyüdü ve şekillendi. Sırası geldikçe kemikleriniz, kaslarınız, başınız, gözünüz, kulağınız tam yerli yerinde oluşmaya başladı. Bütün bunlar olup biterken hiçbir organınız yerini şaşırmadı. Boyunuzun ne kadar olacağı, göz renginiz, kaşınızın, elinizin şekli ve diğer yüzlerce özelliğiniz ilk andan itibaren bellidir. İşte bu bilgilerin tümü Allah'ın hücrelerimizi ilk defa yaratırken içlerine koyduğu programda yazılıdır. Allah'ın her şeyi bütün detaylarına kadar tasarladığı bu program, her insanın hücrelerinin içine yerleştirilmiştir. Bu sayede insan nesli devam eder. Bu program öylesine mükemmel ve detaylıdır ki, nasıl çalıştığını bile bilim adamları daha yeni yeni anlamaya başlamışlardır. Allah'ın bedenimize yerleştirdiği bu programa uygun olarak, seneler boyunca yavaş yavaş büyürüz. Bu nedenle vücudumuzun büyümesi bize garip gelmez. Doğup büyümemiz onlarca yıl sürer. Düşünsenize, bu program çok hızlı çalışsa ne kadar şaşırırdık. Yeni doğmuş bir bebek gözlerimizin önünde birdenbire birkaç saat içinde yaşlı bir insan haline gelse hayretler içinde kalırdık. Dünya üzerinde sadece insanlar yoktur elbette. Yeryüzünde bildiğiniz veya bilmediğiniz daha binlerce çeşit canlı vardır. Varlığından haberdar olduklarınızın bazılarını yakından görürsünüz ama birçoğunu da kitaplardan ya da filmlerden tanırsınız. Fakat bu canlılara dikkat ederseniz hepsinin ortak bir özelliği olduğunu görürsünüz. Bu nedir biliyor musunuz? Bu özelliğe kısaca uyum diyebiliriz. Şimdi size dünyadaki canlıların neyle uyumlu olduklarını sayalım. Canlılar, içinde yaşadıkları ortam. Ortamda bulunan diğer canlılarla uyumludurlar. Ayrıca doğanın dengesini sağlamaya ve insana çeşitli faydalar vermeye de uyumludurlar. Canlılarda birbirine uyması ve mükemmel çalışması gereken yüz binlerce sistem ve organ vardır. Bunları tek tek yazmaya kalkarsak yüzlerce cilt kitap ortaya çıkar. Bu yüzden Allah'ın canlılarda yarattığı bu kusursuz özellikleri kısaca anlatacağız. Her canlı, ister karada, ister havada, ister suda yaşıyor olsun, o ortama en uygun şekilde yaratılmıştır. Yaşayabilmesi, korunabilmesi, beslenebilmesi, üreyip çoğalabilmesi için çok değişik ve mükemmel sistemleri vardır. Yani her canlı bulunduğu ortama göre özel olarak tasarlanmıştır. Organları, hareket şekilleri hep ortamın gerektirdiğine uygundur. Örneğin kuşlar havada uçabilmek için kusursuz kanatlara sahiptir. Balıkların suda nefes almak için özel yaratılmış solungaçları vardır. Eğer bizim gibi ciğerleri olsaydı suda boğulurlardı. Bazı kuşlar ve böcekler ise bitkilerin üreyebilmesi için uygun özelliklerde yaratılmışlardır. Yani farkında olmadan bitkilerin üremesine yardımcı olurlar. Örneğin arılar çiçekten çiçeğe konarken üstlerine bulaşan çiçek tozlarını diğer çiçeklere taşırlar. Bitkiler de bu taşınma işlemi sayesinde çoğalırlar. Kimi zaman da hayvanlar diğer hayvanların yararına olacak işler yaparlar. Örneğin temizlikçi balıklar, büyük balıkların üzerlerindeki mikroorganizmaları temizleyerek onların sağlıklı yaşamasına yardımcı olurlar. Yani onlarla uyumludurlar. Hiçbir canlı doğadaki dengeyi bozmaz. Hatta onu koruyacak şekilde yaratılmıştır. Halbuki insan bilinçsizce müdahale edince bu dengeyi bozabilmektedir. Mesela insan bir canlı türünü çok fazla avlayınca soyunu tüketebilmektedir. Bu defa soyu tükenen o canlının besini olan başka bir canlı aşırı sayıda üreyebilmektedir. Ve bu insana ve doğaya zarar verecek hale gelmektedir. Demek ki canlılar yaratılırken belli bir dengeye göre var edilmişlerdir. Doğanın dengesiyle uyumludurlar. Örneğin balın sizin için ne kadar faydalı olduğunu bir düşünün. Arılar sizin böyle bir besine ihtiyacınız olduğunu nereden biliyor ve böyle bir besini nasıl üretiyorlar? Yumurta da, süt de öyle değil mi? Tavuk, inek ya da koyun insanın ihtiyacını kendi kendine bilebilir ve böyle uyumlu, mükemmel besinler üretebilir mi? Tabii ki hayır. Canlılar arasındaki bu çok önemli uyum, onların tek bir yaratıcının eseri olduklarının açık delillerinden biridir. Yeryüzündeki bu dengeler Allah'ın kusursuz yaratışı sayesinde var olmuştur ve halen de sürmektedir. Siz bütün canlıları Allah'ın yarattığını çok iyi biliyorsunuz. Evreni yaratanın da Allah olduğunu biliyorsunuz. Ancak bazı insanlar bu konuda çok saçma iddialar öne sürerler. Evrenin kendi kendine ortaya çıktığını, hatta sonsuzdan beri hep var olduğunu söylerler. Ancak bu son derece mantıksız iddialarının nasıl gerçekleştiğini anlatamazlar. Böyle insanların iddiaları şuna benzer. Bir gün bir deniz yolculuğuna çıksanız ve bir adaya ulaşsanız, bu adada bugüne kadar görmediğiniz güzellikte binalarla kurulmuş bir şehrin var olduğunu görseniz, ne düşünürsünüz? Üstelik bu şehrin her yeri parklarla, oyun alanlarıyla, hayvanat bahçeleriyle, birbirinden geniş sinemalarla, caddelerle, tren yollarıyla dolu olsa. Bu şehri akıl sahibi insanlar yapmıştır, değil mi? Biri çıkıp size dese ki, bu şehri kimse yapmadı. Bu şehir sonsuzdan beri burada vardı. Biz de geldik, içinde oturmaya başladık. Her ihtiyacımız var ve bunların hepsi kendiliğinden oluşmuş. Bunları söyleyen kişi hakkında ne düşünürsünüz? Elbette bu kişi ya aklını kaybetmiş ya da o an ne söylediğini bilmiyordur dersiniz. Ama unutmayın, içinde yaşadığımız evren, burada tarif ettiğimiz şehirle kıyas edilemeyecek kadar büyüktür. Ayrıca gezegenler, güneşler, yıldızlar, uydular, kuyruklu yıldızlar gibi çok daha muhteşem yapılara sahiptir. Bu durumda bu kusursuz evrenin yaratılmadığını, eskiden beri var ola geldiğini söyleyen kişiye bir cevap vermek gerekir, değil mi? Şimdi anlatacaklarımızı dinledikten sonra bu kişiye en güzel cevabı siz vereceksiniz. O halde size evren hakkında biraz açıklama yapalım. Asıl cevabı da en sonunda verelim. İnsanlar gökyüzüyle ilgili gözlem yapma imkanları henüz yeterli değilken, evren hakkında çok az ve gerçek dışı bilgilere sahiptiler. Zamanla ellerindeki gözlem araçları geliştikçe, uzay hakkında daha doğru bilgilere sahip olmaya başladılar. 1900'lü yılların ortalarında çok önemli bir şey keşfettiler. Evrenin de bir doğum tarihi vardı. Yani evren sonsuzdan beri var değildi. Evrenin kendisi, yani içindeki bütün maddeler, maddelerin oluşturduğu yıldızlar, galaksiler, her şey belli bir andan itibaren var olmaya başlamıştı. Bilim adamları bu başlangıç tarihini günümüzden yaklaşık 15 milyar yıl önce olarak hesapladılar. Evrenin doğum şekline bir ad verdiler ve buna büyük patlama dediler. Çünkü hiçbir şeyin olmadığı 15 milyar yıl önce her şey tek bir noktanın patlamasıyla ortaya çıkmıştı. Kısacası eskiden beri sonsuz olduğu sanılan maddenin ve evrenin de bir başlangıcı vardı. Peki bunu nasıl anladılar? Çok kolay. Çünkü o patlamayla etrafa saçılan ve birbirlerinden uzaklaşmaya başlayan maddeler hala birbirlerinden uzaklaşmaya devam ediyorlar. Bir düşünün çocuklar. Evren şu anda bile genişlemeye devam ediyor. Evreni şişmiş bir balon gibi düşünün. Bu balonun üzerine iki nokta çizsek, biz balonu şişirdiğimizde ne olur? Balona çizdiğimiz noktalar, balon şişip hacmi genişledikçe birbirinden uzaklaşır. İşte evrenin de balonda olduğu gibi gittikçe hacmi büyüyor ve içinde olan her şeyin birbirine olan uzaklığı artıyor. Yani bütün yıldızların, galaksilerin, gök cisimlerinin arası sürekli açılıyor. Evrenin genişlemesini bir çizgi filmde izlediğinizi düşünün. Sizce filmi en başına sararsanız evrenin görüntüsü nasıl olur? Bir nokta gibi değil mi? İşte bilim adamları da aynen böyle yaptılar. Başa döndüler ve gittikçe genişleyen evrenin başlangıçta tek bir nokta olduğunu anladılar. Bilim adamlarının büyük patlama dediği bu patlama, Allah'ın evren için belirlediği yaşam sürecinin başlangıç noktası oldu. Allah bu patlamayla beraber evreni oluşturan atomları yarattı. Madde ortaya çıktı. Çok büyük bir hızla etrafa saçıldılar. Patlamanın ilk anlarındaki bu ortam adeta atomlardan oluşan bir madde çorbası gibiydi. Fakat bu çok büyük karmaşa gittikçe düzenli bir yapıyı meydana getirmeye başladı. Allah atomları birleştirerek yıldızları var etti. Böylece evrenin içinde bugün gözlemlediğimiz her şey yaratıldı. Gece başımızı kaldırıp göğe bakınca gördüğümüz o güzel manzarayı, yıldızları, güneşi, gezegenleri meydana getiren maddeler bir araya gelerek bu mükemmel tabloyu oluşturdular. Peki bütün bunlar kendi kendine olabilir mi? Gökyüzündeki yıldızlar, gezegenler, güneş, ay, dünya, şuursuz bazı maddelerin kendiliğinden tesadüfen bir araya gelmesiyle ortaya çıkabilir mi? Ya anneniz, babanız, arkadaşlarınız, ya da kuşlar, kediler, çilekler, muzlar. Elbette böyle bir şey olamaz. Böyle bir şeyi düşünmek, bomba patlayan bir inşaattaki tuğlaların, kiremitlerin kendiliğinden tesadüfen bir araya gelerek yeni evler yaptıklarını iddia etmekten çok daha saçma bir düşünce olur. Hepimiz biliriz ki bir inşaatta bomba patlayınca etrafa saçılan tuğlalar, kiremitler ya da tahtalar gidip de çevrede küçük kulübeler oluşturmazlar. Taş ve toprak halinde dağılıp gider, hiçbir işe yaramazlar. Burada çok önemli bir detay daha var. Dikkat ettiyseniz biraz önce örnek verdiğimiz tuğlalar ve kiremitler şuursuz ve cansız maddelerdir. Dolayısıyla kendiliğinden bir araya gelmeleri ve bir apartman oluşturmaları imkansızdır. Bizse burada şuurlu ve canlı yapıların oluşmasından söz ediyoruz. İnsan, bitki ve hayvan gibi canlı varlıkların cansız, başıboş maddelerden oluşması da kesinlikle imkansızdır. Kendi bedenimizden örnekler vererek bunu düşünelim. Bedenimiz protein, yağ, su gibi gözle görünmeyecek kadar küçük moleküllerin bir araya gelmesiyle oluşur. Bunlar bir araya gelerek hücreleri, hücrelerimiz de bir araya gelerek bedenimizi oluşturur. Vücudumuzdaki mükemmel düzen özel bir tasarımın sonucudur. Her şeyi görebilmemizi sağlayan gözlerimizi, yemek yememiz için ellerimizi, yürümek için bacaklarımızı yaratan Allah'tır. Daha biz annemizin karnındayken nasıl büyüyeceğimiz, boyumuzun ne kadar olacağı, gözlerimizin rengi gibi özelliklerimizin hepsini Allah belirlemiştir. Hatırlarsanız konumuzun başında Allah'a iman etmeyen bir insana cevap verecektik. İşte artık cevabı biliyorsunuz. Patlamalar düzen oluşturamazlar. Ancak var olan düzeni bozarlar. Evrende ise muhteşem bir denge ve düzen vardır. Evrenin oluşumundaki patlamadan sonra ortaya çıkan düzen, buraya kadar anlattığımız örneklerden çok daha mükemmeldir. Bunların tesadüfen oluşabilmesi kesinlikle imkansızdır. Bu mükemmel sistem ancak sonsuz kudret sahibi olan Allah'ın dilemesiyle ortaya çıkmıştır. Allah her şeye güç yetirir. Bir şeyi yaratmak için Rabbimizin sadece ol diye emretmesi yeterlidir. Allah bizim için kusursuz bir evren içinde, üzerinde çeşit çeşit hayvanlar ve bitkilerle beraber çok güzel bir dünya yaratmıştır. Bizi ısıtması, enerji vermesi için güneşi de yaratmıştır. Hem de güneş, dünyaya öyle iyi ayarlanmış bir mesafededir ki, biraz yakın olsa sıcaktan dolayı, biraz uzak olsa bu defa da soğuktan dolayı ölürdük. İşte bilim adamları bize bu gerçekleri anlattıkça biz de Allah'ın gücünü daha iyi anlıyoruz. Bu evreni bir yaratan ve düzenleyen vardır. Yıldızları, insanları, hayvanları, bitkileri, canlı cansız her şeyi meydana getiren maddeler Allah'ın emriyle hareket etmektedirler. Evrendeki her şey düzenlidir. Hiç karışmaz ve uyumludur. Çünkü bütün bunları, her şeyi kusursuzca var eden Allah yaratmıştır. Allah insanları dünyaya denemek için yerleştirmiş ve neler yapmaları gerektiğini de elçileri vasıtasıyla onlara öğretmiştir. Her insan dünyada yaşadığı olaylarla imtihan olur. Yani karşılaştığı olaylara ne gibi tepkiler vereceği, zorluklara sabredip sabretmeyeceği, kısacası güzel ahlaklı olup olmayacağıyla denenir. Bu imtihandaki başarısına göre ölümün ardından da ahirette nasıl bir hayat geçireceği belirlenir. Ama dünyadaki imtihanın çok önemli bir sırrı vardır. Allah insan için büyük bir rahatlık ve konfor olarak kaderi yaratmıştır. Kader, yani bir insanın yaşayacağı bütün olaylar, o insan daha doğmadan önce Allah katında bellidir. Her insan için ayrı bir kader yaratılmıştır. Bunu daha iyi anlamanız için kaderi video kasetteki filme benzetebiliriz. Video kasetteki bir filmin başı ve sonu bellidir. Ancak biz bunu seyrettikten sonra öğrenebiliriz. İşte kader de böyledir. Bir insanın doğduğu andan itibaren yapacağı her şey, karşılaşacağı olaylar, nerede okuyacağı, ne zaman nerede oturacağı ve ne zaman öleceği kaderinde belirlenmiştir. Bu kişinin başına gelen tüm iyi ve kötü olaylar Allah katında bellidir. Her insan dünyada kendisi için belirlenmiş olan bu senaryoya göre imtihan olur. Yani dışarıdan müdahale edilmesi hiçbir şekilde mümkün olmayan bir senaryo dahilinde bazı olaylar yaşar ve bunlara verdiği tepkilere göre ahirette bir karşılık alır. Kader insan için çok büyük bir kolaylık, Allah'ın bir lütfudur. Bir insanın sonu en başından belli olan olaylar için üzülmesi, yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunda sıkıntı duyması bu yüzden çok gereksizdir. Dünyadaki imtihana sabredip her şeyin Allah'tan geldiğini bilenleri Allah ayetlerinde cennetle müjdelemektedir. Bu konuda peygamberler en güzel örnektirler. Allah insanları uyarmak için gönderdiği elçilerini güzel ahlaklarından dolayı cennetle müjdelemiştir. Allah akıl etme ve düşünme gibi yeteneklerimizi kendisini tanımamız için bize vermiştir. Bunun yanında Allah bize kendini tanıtmak ve insanlardan neler istediğini bildirmek için kutsal kitaplar yollamıştır. Ayrıca Rabbimiz isteklerini bazen yazılı bazen de sözlü olarak insanlara aktarmaları için de kendi seçtiği ve çok üstün ahlak özelliklerine sahip peygamberleri görevlendirmiştir. Peygamberlerin sayısını tam olarak bilemeyiz. Sadece Allah'ın gönderdiği son kutsal kitap olan Kur'an'da bildirilen peygamberlerin isimlerini biliriz. Allah bize bu peygamberlerin hayatlarını güzel davranış ve düşüncelere örnek olarak göstermiştir. Rabbimiz gönderdiği peygamberler aracılığıyla insanın dünya hayatındaki davranış ve yaşam şeklinin yani dinin nasıl olması gerektiğini anlatmıştır. İşte biz Allah'ın bildirmesiyle nasıl davranışlarda bulunmamız gerektiğini, neyin daha iyi ve güzel ahlaka uygun olduğunu bilebiliriz. Allah'ın beğenip bize karşılığında ödül vereceği davranışları, beğenmeyip hoşnut olmadığı ve karşılığında ceza vereceği davranışları da ancak O'nun bildirmesiyle öğreniriz. Kur'an'da Allah'ın tarih boyunca tüm toplumlara kendisini anlatacak elçilerini gönderdiği haber verilir. Peygamberler gönderildikleri toplumları daima uyarmışlardır. Onları Allah'a ibadet etmeye, dua etmeye ve O'nun istediklerini yapmaya çağırmışlardır. Aksi takdirde cezalandırılacaklarını da bildirmişlerdir. Yani toplumları uyarmışlar, Allah'ı ve dinini inkar edenleri, kötülük yapanları korkutmuşlardır. İnanan insanları ise Allah'ın ödüllendireceğini müjdelemişlerdir. Çünkü Allah, iyi insanları ölümlerinden sonra cennetle müjdelemekte, kötüleri de cehennemle korkutup başlarına geleceklere karşı uyarmaktadır. Allah'ın insanlara gönderdiği son peygamber, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Son kutsal kitap da Kur'an'dır. Kur'an'dan önce gönderilen kitapları kötü niyetli insanlar değiştirmişlerdir. Bu kitaplar zamanla unutulmuş veya kaybolmuşlardır. Bu yüzden onların asıl olan yani ilk gönderilen halleri günümüze ulaşamamıştır. Ama Allah bize hiçbir şekilde değiştirilemeyeceğini bildirdiği Kur'an'ı yollamıştır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve sonra gelen Müslümanlar da Kur'an'ı çok iyi korumuş ve çoğaltmışlardır. Kur'an-ı Kerim herkesin anlayabileceği gibi apaçıktır. Kur'an'ı okuduğumuzda bunun Allah'ın sözü olduğunu hemen anlarız. Günümüze kadar bozulmadan gelmiş olan Kur'an, Allah'ın koruması altındadır ve kıyamete kadar geçerli olan tek kutsal kitaptır. Bugün dünyanın her yerindeki Kur'anlar birbirinin aynıdır. Kelimesine hatta tek bir harfine varıncaya kadar hiçbir farklılık yoktur. Peygamberimizin yakın dostlarından ve halifelerinden Hazreti Osman'ın günümüzden 1400 sene önce yazdırdığı Kur'an'la bugünkü Kur'anlar arasında da hiçbir farklılık yoktur. Hepsi birebir aynıdır. Demek ki Kur'an, Peygamber Efendimiz'e indirildiği ilk günden beri hiçbir değişikliğe uğramadan bugüne kadar gelmiştir. Çünkü Allah, Kur'an'ı kötü niyetli kimselerin değiştirmesinden, bozmasından korumuştur. Allah, Kur'an'da peygamberlerin hayatlarından örnek almamız gerektiğini bize bildirmiştir. Yusuf suresinin 111. ayetinde Allah, "Onların kıssalarında temiz akıl sahipleri için ibretler vardır." buyurmaktadır. Allah'ın bu ayette dikkat çektiği insan, Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğunu bilip ona göre düşünen, aklını kullanıp Kur'an'ı anlamaya ve uygulamaya çalışan insandır. Allah, peygamber gönderdiği topluluğu kendi emirlerine uymaktan sorumlu tutmaktadır. İnsanlar da kendilerine Allah'ın mesajı ulaştığı için ahirette hesap verirken hiçbir bahane öne süremeyeceklerdir. Çünkü Allah'ın elçileri gönderildikleri toplumlara Allah'ın varlığını ve insanlardan neler yapmalarını istediğini anlatırlar. Böylece bu sözleri duyan kişilerin sorumluluğu başlar. Allah yeryüzünde birçok insan topluluğu yaratmıştır. Bu topluluklardan bazıları kendilerine gönderilen elçilerin anlattıklarını yalanlayıp onları elçi olarak kabul etmediklerini söylemişlerdir. Ve onların sözlerini dinlemedikleri, Allah'ın emirlerini yerine getirmedikleri için cezalandırılmışlardır. Allah peygamberleriyle eğer kendi sözüne uymazlarsa dünyada da kötü bir karşılık alacaklarına dair bu toplulukları uyarmıştır. Buna rağmen bu topluluklar peygamberlere karşı gelmeye ve iftira atmaya başlamışlar, hatta onları öldürmek isteyecek kadar saldırganlaşmışlardır. Bunun üzerine Allah onlara hak ettikleri karşılığı vermiştir. bu kavimlerin yerlerine zaman içinde yepyeni topluluklar geçmiştir. Kur'an-ı Kerim'de En'am suresinin 6. ayetinde Allah böyle toplulukların durumunu şöyle bildirmektedir. Kendilerinden önce nice nesilleri yıkıma uğrattığımızı görmüyorlar mı? Biz sizi yerleşik kılmadığımız bir biçimde onları yeryüzünde yerleşik kıldık. Gökten üzerlerine sağanak yağdırdık, nehirleri de altlarından akar yaptık. Ama günahları nedeniyle biz onları yıkıma uğrattık ve arkalarından başka nesiller var ettik. Allah'ı reddeden bu topluluklara karşın peygamberleri destekleyerek Allah'a iman eden insanlar da elbette ki vardır. Bu kişilerin davranışları ise bütün inananlar için çok güzel birer örnektir. İlk insan olan Hazreti Adem aleyhisselam aynı zamanda ilk peygamberdir. Yani ilk insan nesline Allah hemen bir peygamber de göndermiş ve onlara dinlerinin ne olacağını ve neler yapmaları gerektiğini öğretmiştir. İlk insan olan Adem peygambere Allah konuşmayı ve her şeyin ismini öğretmiştir. Bu bize Kur'an-ı Kerim'de bildirilir. Bunun ne kadar önemli olduğunu düşünün. Allah'ın yarattığı canlılar içinde sadece insan konuşarak anlaşır. Konuşmak insana ait bir özelliktir. Etrafındaki eşyaları tanıması ve onlara birer isim vermesi, bunları Allah'ın ilk olarak Adem peygambere öğretmesi sayesinde olmuştur. Adem aleyhisselamdan sonra gelen nesil de şu an dünyada yaşayan insanlar gibi düşünebilen, konuşan, sevinen, üzülen, eşyalar kullanan, sanat ve müzik kabiliyeti olan insanlardı. Bilim adamları araştırmaları sonucunda en eski zamanlarda yaşamış insanlara ait kalıntılar bulmuşlardır. Bu kalıntıların yanında eşyaların, flüt gibi müzik aletlerinin bulunması ve duvar resimlerinin olması söylediklerimizin tarihi delillerindendir. Yani bazı insanların iddia ettikleri gibi ilk insanlar hiçbir zaman yarı insan yarı maymun gibi vahşi yaratıklar olmadılar. Zaten hiçbir maymunun veya başka canlının konuşamayacağını, düşünemeyeceğini, insan gibi davranamayacağını herkes bilir. Bütün bu yetenekleri Allah insana özel olarak vermiştir. Fakat ilk insanın Hazreti Adem olduğunu kabul etmek istemeyen bazı kimseler kendilerince çeşitli iddialar ortaya atmışlardır. İlk insana sahte bir kimlik uydurmuşlardır. Bunların hayali iddialarına göre insan ve maymun aynı canlıdan, yani ortak bir atadan zaman içinde değişime uğrayarak bugünkü hallerine gelmişlerdir. Bu garip iddianın nasıl gerçekleştiğini sorarsanız tek cevap vardır. Tesadüfen oldu. Peki bunu ispatlayacak delil var mı diye sorarsanız da hiçbir delil gösteremezler. Yani ellerinde insanın başka bir canlıdan bugünkü haline geldiği iddialarını kanıtlayacak tek bir kalıntı bile yoktur. Geçmişe ait kalıntılar nelerdir diye sorarsanız şöyle anlatabiliriz. Bazı canlılar öldükleri zaman arkalarında izlerini bırakırlar. Ve bu izler, yani kalıntılar, milyonlarca yıl hiç bozulmadan kalabilir. Ancak bunun olabilmesi için o canlının havayla temasının aniden kesilmesi gerekir. Örneğin bir kuş yerde dururken üzerine aniden bir kum yığını gelse ve orada kuş ölse, bu kuşun kalıntıları günümüze kadar gelebilir. Veya ağaçlardan akan ve bala benzeyen amber denen sıvılar vardır. Bazen bu amber bir böceğin üzerine akar. Ve böcek bu amberin içinde ölür. Böylece sertleşerek milyonlarca yıl hiç bozulmadan günümüze kadar gelebilir. Biz de böylece çok eskiden yaşamış olan canlılar hakkında bilgi edinebiliriz. İşte canlılardan kalan bu kalıntılara fosil denir. İlk insanın maymun benzeri bir canlıdan oluştuğunu öne sürenler, bununla ilgili bir fosil gösteremezler. Yani yarı maymun yarı insan gibi garip bir canlının fosili dünya üzerinde hiçbir zaman bulunmamıştır. Fakat söz konusu kişiler bu açıklarını kapatmak için sahte fosiller, sahte resimler, çizimler düzenlemişler ve bunları okul kitaplarına bile koymuşlardır. Elbette bu sahtekarlıkları zamanla teker teker açığa çıkmış ve bilim sahtekarlıkları olarak her yerde yazılmıştır. Bu gibi insanlar inatçı ve akılsız olduklarından Allah'ı kabul etmeleri ve her şeyi O'nun yarattığının farkına varmaları adeta imkansızdır. Bunların sayıları gittikçe azalmaktadır. Fakat hala bazı okullarda, gazetelerde, dergilerde bu yanlış düşüncelerini yaymaya çalışmaktadırlar. İnsanları inandırmak için de söylediklerinin çok bilimsel ve doğru olduğunu ısrarla tekrar ederler. Oysa akıllı bilim adamlarının ortaya koyduğu her araştırma ve delil, maymunun insana dönüşmediğini bilimsel olarak da ispat etmiştir. Hazreti Adem aleyhisselam, yani ilk insan bugünkü insanlar gibidir ve Allah onu özel olarak yaratmıştır. Bunlar Allah'ın bize Kur'an'da bildirdiği gerçeklerdir. Hazreti Adem ile ilgili olarak Allah'ın Kur'an'da bize haber verdiği çok önemli bir konu daha vardır. Bütün insanların düşmanı olan şeytan ve Hazreti Adem arasında geçen olaylar. Şeytanla ilgili bazı şeyler biliyor olabilirsiniz. Ancak sizi çok iyi tanıdığını ve sizi ne yapıp edip kandırmaya çalıştığını biliyor musunuz? Peki ya sizi kimi zaman dost gibi görünerek kandırmaya çalışan şeytanın gerçek amacını biliyor musunuz? Gelin en başından başlayalım ve şeytanın neden bizim en büyük düşmanımız olduğunu hatırlayalım. Bunun için size Hazreti Adem ve şeytan arasında geçen ve Kur'an'da bildirilen bir olayı anlatacağız. Kur'an'a göre şeytan, Hazreti Adem'den bu yana bütün insanları Allah yolundan saptırmak için çaba harcayan ve kıyamete kadar da bunun için uğraşacak olan varlıkların genel adıdır. Şeytanların en büyüğü ise Hazreti Adem'in yaratılmasıyla birlikte Allah'a isyan eden iblistir. Kur'an'dan öğrendiğimize göre Allah Hazreti Adem'i yaratmış ve meleklerden bir saygı ifadesi olarak ona secde etmelerini istemişti. Melekler Allah'ın emrini yerine getirirken İblis Hazreti Adem'e secde etmedi. Kendisinin insandan daha üstün bir yaratık olduğunu öne sürdü. İtaatsiz ve küstah olması nedeniyle de Allah'ın huzurundan kovuldu. Allah'ın huzurundan ayrılmadan önce bu duruma düşmesine neden olan insanları kendisi gibi saptırmak için Allah'tan süre istedi. Bunun için her yolu deneyecek ve insanların çoğunu kendisine uyduracak ve Allah'ın yolundan saptıracaktı. Bunun üzerine Allah, şeytanı ve ona uyanları cehenneme dolduracağını bildirdi. Şeytan Allah'ın huzurundan kovulduktan sonra kıyamete kadar sürecek olan mücadelesine başladı. İnsanları aldatarak saptırmak için onlara sokuldu. Sinsice tuzaklar kurdu. İnsanları hiç akıllarına gelmeyecek yöntemlerle kandırdı. Şimdi daha iyi anladığınız gibi, şeytan insana çok sinsice yaklaşabilen bir düşmandır. Bu nedenle ondan sakınmak için çok büyük dikkat göstermeniz gerekir. Sakın unutmayın ki şeytan şu anda da sizi kandırmak için bekliyor. Sizi bu programı dinlemekten, dinlediklerinizi düşünmekten alıkoymaya çalışıyor. Bir arkadaşınıza iyilik yapmanızdan, büyüklerinizin sözünü dinlemenizden sizi vazgeçirmeye çalışıyor. Allah'a şükretmenizi ve dua etmenizi, hep doğruyu söylemenizi engellemeye çalışıyor. Sakın şeytanın sizi kandırmasına, yalanlarıyla sizi güzel ahlaklı bir insan olmaktan, vicdanınızın sesini dinleyerek hareket etmekten alıkoymasına izin vermeyin. Aklınıza kötü bir düşünce geldiğinde ya da canınız güzel bir şey yapmak istemediğinde hemen şeytandan Allah'a sığının ve Allah'tan yardım isteyin. Allah'ın Kur'an'da haber verdiği gibi şeytanın iman eden kişiler üzerinde hiçbir etkisinin olmayacağını da sakın unutmayın. Bu programda Kur'an'da adı geçen peygamberlerden bazılarını size anlatacağız. Ve Kur'an'da bazı özellikleri önemli vurgulanan peygamberlerin hayatlarından örneklere yer vereceğiz. son peygamber olduğu ve günümüzden yaklaşık 1400 yıl önce yaşadığı için hakkında en fazla şey bilinen peygamber Hazreti Muhammed'dir. İnsanlar Hazreti Muhammed'den önce gönderilen bütün dinleri değiştirip bozmuşlardır. Bu nedenle insanların dünya hayatının sonu olan kıyamete kadar sorumlu tutulacakları son kitap olan Kur'an, peygamberimize gönderilmiştir. Allah insanların yapmalarını istediği şeyleri Kur'an aracılığıyla bize bildirmiştir. Peygamberimiz de diğer peygamberlerde olduğu gibi içinde yaşadığı topluma gerçekleri anlatırken birçok zorluk ve sıkıntıyla karşılaşmıştır. Hiçbir çıkarı olmadığı ve hiçbir şekilde ücret istemediği halde suçlanmıştır. Doğup büyüdüğü Mekke şehrinden göç etmeye zorlanmıştır. Kendisine inanan ilk Müslümanlara eziyet edilmiş ve işkenceler yapılmıştır. Ama Allah zamanımıza kadar hiç değişmeden gelen İslam dinini inkar edenlerin yok etmelerine müsaade etmemiştir. Allah'ın vaat ettiği gibi Kur'an günümüze kadar tek kelimesi bile değişmeden korunmuştur. Hazreti Muhammed'in bu çağrısı bugün yaşayan tüm insanlar için geçerlidir. Allah dinini tebliğ etmeleri için gönderdiği elçilere tam bir itaati emretmiş, birçok ayette elçiye itaatin aslında kendisine itaat olduğunu bildirmiştir. Bu nedenle peygamberimize itaat, dinin en önemli ve hayati konularından biridir. Ve bu itaatin gösterilmesi de elbette peygamberimizin hayattayken bildirdiği konuları tam bir teslimiyetle uygulamakla olur. Allah Kur'an'da peygamberimizin tüm insanlara örnek olan üstün ahlakını pek çok ayetle bize tanıtmıştır. Ayrıca Kur'an'da "De ki" ile başlayan ayetlerle Allah peygamberimize söylemesi gerekenleri bildirmiş, o da bu ayetlerle tüm insanlara dini anlatmıştır. Allah'tan korkan ve bağışlanmayı isteyen insanların Peygamber Efendimize uyması gerektiği Ali İmran suresinin 31. ayetinde şöyle bildirilmiştir. "De ki, eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandır, esirgiyendir." Bu ayette de görüldüğü gibi Allah'ın bizi sevmesini istiyorsak peygamberimizin söylediklerine uymamız, onları eksiksiz olarak yerine getirmemiz gerekmektedir. Hazreti İbrahim de Kur'an'da anlatılan peygamberlerden biridir. O, daha çok genç yaştayken ve çevresinde kendisine Allah'ın varlığını anlatan hiç kimse yokken, kendi kendine gökyüzünü incelemiştir. Böylece tüm varlıkları Allah'ın yarattığını fark etmiştir. Hazreti İbrahim, o devirdeki krala ve halka, "Allah'a iman edin" diye dini anlatınca, ona düşman olanlar onu öldürmeye kalkıştılar. Büyükçe bir ateş yakıp Hazreti İbrahim'i içine attılar. Fakat Allah onu korudu ve ateşten sapasağlam kurtardı. Her şeyi yaratan ve kontrol eden Allah'tır. Ateş de Allah'ın emriyle İbrahim peygamberi yakmamıştır. İşte bu Allah'ın bir mucizesidir. Allah'ın gücünün her şeye yettiğini çok iyi gösteren örneklerden biridir. Çünkü yeryüzündeki her şey Allah'ın izniyle gerçekleşir. O dilemediği sürece bir insana hiçbir şey zarar veremez. Hiç kimse bir başka insanı öldüremez. Allah Hud suresinin 75. ayetinde de İbrahim peygamberin yumuşak huylu, duygulu ve gönülden Allah'a yönelen biri olduğunu da bildirmektedir. Allah iyi huylu ve kendisine çok bağlı olan insanları sever. Bu ayetten de anladığımız gibi efendi olmak, asi ruhlu olmamak, Allah'ın emirlerine tam teslimiyetli olmak çok önemli özelliklerdendir. Hazreti Musa da başından geçen olayların Kur'an'ın pek çok yerinde anlatıldığı bir peygamberdir. Kendisine kutsal kitaplardan biri olan Tevrat gönderilmiştir. Fakat Tevrat, Musa peygamberin ölümünden sonra insanlar tarafından değiştirildiği için günümüzde asıl hali bulunmamaktadır. Ama değiştirilmiş şeklini Museviler hala kutsal kitap zannederek okumaktadırlar. Günümüzdeki Musevilerin okuyup inandıkları bu kitap, Musa peygamberin getirdiği kutsal kitap olmadığı için onlar doğru bir inanışa sahip değildirler. Biz Hazreti Musa'nın yaşamı ve güzel ahlakı ile ilgili doğru bilgileri Kur'an'dan öğreniriz. Kur'an'da bildirildiğine göre eski Mısır hükümdarlarına Firavun denilirdi. Bunların birçoğu Allah'a inanmayan, kendilerini kutsal bir kişi gibi gören çok kibirli insanlardı. Musa peygamberi de Allah bu firavunların en zalimlerinden birine göndermişti. Hazreti Musa'nın hayatından bize haberler veren ayetleri okurken üzerinde durulması gereken önemli bir konu kaderdir. Hazreti Musa'nın Firavun'un sarayına gönderilişi şöyle olmuştur. Tam Hazreti Musa'nın doğduğu sırada Firavun zalimce bir emir vermiş ve ülkesindeki tüm erkek çocukların öldürülmesini istemiştir. Hazreti Musa da ölüm tehlikesiyle karşılaşmıştır. Ancak Allah Hazreti Musa'nın annesine oğlunu suya bırakmasını söylemiştir. Ayrıca sonunda onu Firavun'un alacağını ve onun kendisine geri dönüp peygamber olacağını da bildirmiştir. Annesi Hazreti Musa'yı bir sandığın içine yerleştirerek suya bıraktı. Nehirde başıboş ilerleyen bu sandık bir süre sonra Firavun'un karısı tarafından bulundu ve Hazreti Musa daha bebekken büyütülmek üzere saraya alındı. Böylece Firavun ileride kendisine Allah'ı anlatacak, yanlış fikirlerine karşı koyacak olan insanı bilmeden yanına almış ve büyütmüştür. Her şeyi bilen Allah, Firavun'un Hazreti Musa'yı nehirde bulup onu sarayında yetiştireceğini de bilmektedir. Hazreti Musa doğduğunda onun bir sandık içinde suya bırakılacağı, Firavun'un onu bulacağı, sonunda ise Hazreti Musa'nın bir peygamber olacağı belliydi. Çünkü Allah onun kaderini öyle belirlemişti. Allah bunu Hazreti Musa'nın annesine bildirdi. Hazreti Musa büyüdükten sonra Mısır'dan ayrıldı. Bir süre bir başka ülkede yaşadı ve sonra da Allah onu peygamber olarak görevlendirdi. Ve Musa peygambere yardımcı olarak kardeşi Hazreti Harun'u gönderdi. İkisi birden bu zalim Firavun'un karşısına çıkıp Allah'ı ve onun emirlerini anlattılar. Musa peygamberin yaptığı çok zor bir işti. Çünkü Allah'ı inkar eden çok zalim bir hükümdarın karşısına çıkıp çekinmeden onu Allah'ı tanımaya ve ona ibadet etmeye çağırmıştı. Firavun ise kendini beğenmiş ve kibirli bir insandı. Bütün gücün kendinde olduğunu zannedip Allah'a baş kaldırmıştı. Halbuki Firavun'a o gücü, malı ve toprakları veren de Allah'tır. Ama Firavun akılsız olduğu için bu gerçeği anlayamamıştır. Firavun Musa peygambere inanan topluluk olan İsrailoğullarını esir tutuyor, onları köle olarak çalıştırıyordu. Sonunda Firavun'un Hazreti Musa'yı ve bütün inananları yok etmeyi düşündüğü anlaşılınca bu topluluk Hazreti Musa önderliğinde Mısır'dan kaçtı. İsrailoğulları ve Hazreti Musa önlerine çıkan denizle arkalarından gelen Firavun'un ordusu arasında kaldılar. Ama Musa peygamber böyle çaresiz gibi görünen bir durumda bile asla umudunu ve Allah'a güvenini kaybetmedi. Allah bir mucize yaratarak insanların geçmesi için denizi ikiye yardı ve denizde bir yol açtı. Bu Allah'ın Musa peygambere verdiği büyük mucizelerden biridir. İnananlar geçince deniz kapandı. Onları takip eden Firavun ve ordusuysa suda boğuldular. Tam öleceğini anladığı sırada Firavun, Allah'a inandığını söyleyerek kendisini kurtarmasını istemiştir. Fakat son andaki bu pişmanlığı fayda etmemiştir. Çünkü Allah, Kur'an'da yaptığımız hatalardan ancak samimi olarak pişman olursak bizi affedeceğini bildirmiştir. Allah çok bağışlayıcıdır ama insanın tam öleceğini anladığı sıradaki pişmanlığı samimi bir pişmanlık olmadığı için fayda etmeyebilir. Firavun'a da böyle olmuştur. O halde bizim unutmamamız gereken şudur. Hayatımız boyunca Allah'ın hoşnut olacağı şekilde yaşamalı ve Firavun'un düştüğü hataya düşmemeliyiz. Çünkü hayatımızı Kur'an'a uygun güzel bir ahlakla geçirmezsek, Kur'an'da emredilenleri yapmazsak, ölüm anında pişman olmamız fayda etmeyebilir. İnsan ne kadar zor ve çaresiz durumda olursa olsun daima Allah'a güvenmeli ve ondan yardım istemelidir. Kur'an'da peygamberlerin asla umutsuzluğa düşmedikleri ve Allah'a güvendikleri bize bildirilir. İşte Yunus peygamberin davranışı da böyle güzel bir davranışın örneklerindendir. Yunus peygamber ilk önceleri Allah'ın kendisine verdiği göreve rağmen uyarması gereken toplumu terk etmişti. Bunun üzerine Allah onu çeşitli denemelerden geçirdi. Hazreti Yunus ilk önce bindiği gemidekiler tarafından denize atıldı. Sonra denizde kendisini dev bir balık yuttu. Bu olayların üzerine Hazreti Yunus yaptığından dolayı pişman oldu ve Allah'a sığınıp dua etti. Allah da Yunus peygamberi tamamen umutsuz gibi görünen bu durumdan kurtardı. Bu, Allah'tan hiçbir zaman umut kesilmeyeceğine dair açık bir işarettir. Kur'an'da bildirilen bu olayları okuyup öğrenen bizlerin yapması gereken de, her ne zorlukla karşılaşırsak karşılaşalım, daima Allah'a dua edip ondan yardım dilemektir. Hazreti Yusuf, Yakup peygamberin oğullarından biridir. Küçük yaşta kardeşleri onu kıskandıkları için çölde bir kuyuya atıp babalarına da "onu bir kurt yedi" diye yalan söylemişlerdir. Kuyudan su çeken bir kervan onu bulup Mısır'da bir yöneticinin sarayına götürmüştür. Orada bir olaydan dolayı iftiraya uğrayıp zindana atılmış ve senelerce zindanda kalmıştır. Sonunda suçsuz olduğu anlaşılmış, zindandan çıkarılmış, çok güvenilir ve akıllı bir insan olduğu için Mısır'da hazinenin başına getirilmiş yönetici olmuştur. Kendisine zamanında eziyet eden kardeşlerini de affetmiştir. Yusuf peygamber çok üstün bir ahlaka sahiptir. Allah onu birçok şekilde denemiş, kuyu gibi kurtulması imkansız görünen bir yerden çıkarıp en sonunda onu üstün bir makama getirmiştir. Yusuf peygamber başına gelen her olayda Allah'a dua etmiş, ona yönelmiştir. Senelerce suçsuz olmasına rağmen hapiste kaldığı halde bunun Allah'ın bir denemesi olduğunu unutmamıştır. Hapiste yanında bulunanlara hep Allah'ın gücünü ve büyüklüğünü anlatmıştır. Bu kadar zor şartlar altında Allah'a olan güven ve bağlılığını koruması, onun çok üstün bir ahlak sahibi olduğunu bize göstermektedir. İnsanın başına gelenlere karşı sabırlı olması çok önemli bir Müslüman özelliğidir. Hazreti Eyüp de kendisine çok sıkıntı veren bir hastalıkla denenmiştir. Ama Eyüp peygamber hastalığının geçmesi için sadece Allah'tan yardım istemiş ve ona güvenmiştir. Allah onun duası üzerine hastalığının nasıl iyileşeceğini kendisine bildirmiştir. Bazı insanlar hastalık, acı, sıkıntı gibi zorluklarla karşılaştıkları zaman hemen ümitsizliğe kapılırlar. Bazıları ise isyankâr bir tavır içine girerler. Oysa bunlar çok yanlış düşüncelerdir. Hazreti Eyüp örneği de bize göstermektedir ki, Allah en üstün kullarına bile çeşitli dertler ve sıkıntılar verebilir. Bu şekilde insanın olgunluğu artar ve Allah'a olan bağlılığı sınanır. Biz de başımıza gelen her sıkıntı karşısında Allah'a dua etmeli ve ona güvenmeliyiz. Hazreti Eyüp gibi sabreden ve daima Allah'a yönelip dönen insanlar olmalıyız. O zaman Allah hem dertlerimizi giderir hem de yaşadığımız sıkıntılara karşılık olarak dünyada ve ahirette bize büyük mükafat verir. İsa peygamberi Allah özel bir yaratılışla yaratmıştır. Allah onu da Adem peygamber gibi babası olmadan dünyaya getirmiştir. Hazreti İsa Kur'an'da annesinin adıyla yani Meryem oğlu İsa olarak geçer. Hazreti Meryem Allah'ın tüm kadınlara örnek kıldığı çok değerli bir Müslümandır. Son derece iffetli ve Allah'a çok bağlı bir müminedir. Allah ona çocuğunun peygamber olacağını müjdelemiştir. Allah Meryem oğlu İsa'yı peygamber yapmış ve ona kutsal kitaplardan İncil'i vermiştir. İncil de Hazreti İsa'dan sonra kötü niyetli insanlar tarafından değiştirilmiştir. Bugün elimizde gerçek İncil yoktur. Allah, Hazreti İsa'ya birçok mucizeler de vererek topluma gerçekleri anlatmakla görevlendirmiştir. Hazreti İsa daha bebekken konuşarak Allah'ı anlatmıştır. Kendisinden sonra gelecek olan Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i de müjdelemiştir. Peygamberimizin bir adı da Ahmet'tir. Hazreti İsa'nın Peygamberimizi müjdeleyişi Kur'an'da Saf Suresinin 6. ayetinde şöyle bildirilmektedir. Hani Meryem oğlu İsa da, ''Ey İsrailoğulları, gerçekten ben sizin için Allah'tan gönderilmiş bir elçiyim. Benden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra ismi Ahmet olan bir elçinin de müjdecisiyim.'' demişti. İsa peygambere yaşadığı dönemde inanıp yardımcı olan çok az insan olmuştur. İsa peygamberin düşmanları onu öldürmek için tuzak kurmuşlar ve onu ele geçirip astıklarını zannetmişlerdir. Ama Allah bize Kur'an'da olayın böyle gerçekleşmediğini ve İsa'yı öldüremediklerini bildirmektedir. İsa peygamberin arkasından düşmanları onun söylediği gerçekleri saptırmaya çalışmışlardır. İsa peygamberi ve annesi Meryem'i de insanüstü varlıklar gibi, hatta daha da ileri giderek Tanrı gibi göstermeye başlamışlardır. Hala günümüzde bu yanlış inanışlar ve davranışlar devam etmektedir. Hazreti İsa'nın arkasından kendisine inananlar artmıştır. Fakat onlar da değiştirilip yanlış şeyler eklenmiş İncil'e uydukları için bugün yanlış bir yoldadırlar. Doğru olan tek yol, Allah'ın hiç bozulmamış olan son kitabı Kur'an'da bildirilen Hazreti Muhammed'in anlattığı yoldur. Hazreti Nuh da Kur'an'da ismi geçen peygamberlerden biridir. Nuh peygamber diğer peygamberler gibi kavmini, yani içinde yaşadığı topluluğu doğru yola çağırmıştır. Allah'a inanmalarını, her şeyin yaratıcısının Allah olduğunu, başka şeylere tapmamalarını, aksi takdirde Allah'ın kendilerini cezalandıracağını söylemiştir. Fakat çok az kişi haricinde kendisine inanan olmamıştır. Bunun üzerine Allah, Nuh peygambere büyük bir gemi yapmasını emretmiştir. İnsanların bu gemi sayesinde kurtulacaklarını bildirmiştir. Nuh peygamberin etrafta hiç deniz yokken gemi yapması Allah'a inanmayanları çok şaşırtmış ve bu yüzden onunla alay etmişlerdir. Oysa bu kişiler başlarına gelecekleri bilmemekte, fakat Allah bilmektedir. Geminin yapımı bitince günlerce süren çok şiddetli yağmurlar yağmış, her tarafı sular kaplayıp karalar denize dönüşmeye başlamıştır. O zaman gerçekleşen bu felaket günümüzde bilim adamları tarafından da doğrulanmıştır. Orta Doğu bölgesinde şimdi dağ olan birçok yerin bir zamanlar sularla kaplı olduğuna dair deliller bulunmuştur. Televizyonda çeşitli ülkelerde gerçekleşen sel felaketlerini siz de görmüşsünüzdür. Böyle felaketlerde insanlar çatılara çıkıp yardım gelmesini beklerler. Onlara ancak deniz motorları ya da helikopterlerle yardım ulaştırılabilir. O dönemde ise Hazreti Nuh'un gemisinden başka insanları kurtaracak hiçbir şey olmamıştır. İşte Nuh tufanı olarak adlandırılan bu olay, peygambere inanmayan, inançsız insanları cezalandırmak için Allah'ın özel olarak meydana getirdiği bir cezadır. Allah'ı dinlemeyen, Rabbimizin Nuh peygamber aracılığıyla gönderdiği uyarılara yüz çeviren, şımarık, kötü huylu insanların hiçbiri o gemiye binmemiştir. Allah'tan başka şeylerin kendilerini koruyacağını zannetmişler, Allah'a değil başka varlıklara güvenmişlerdir. Halbuki Allah dilemezse bizi hiçbir şey koruyamaz. Bu gerçeği bilmeyen insanlar, tepelere, yüksek yerlere çıkmalarına rağmen dev dalgalar onlara da ulaşmış, böylece boğulup gitmişlerdir. Çok az sayıda insan Allah'a inanıp güvenmiş, Nuh peygamberle birlikte gemiye binmiş ve kurtulmuştur. Yanlarına da yine Allah'ın emriyle dişi ve erkek çeşitli türden hayvanlar almışlardır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam son peygamberdir ve tüm insanlara Allah'ın dini İslam'ı anlatmak üzere gönderilmiştir. Peygamberimize verilen en büyük mucize olan Kur'an, insanlara günümüzden 1400 yıl önce gönderilmiştir. Fakat içinde anlatılan öyle gerçekler vardır ki, onların günümüzdeki bilimsel buluşlara uygun olduğu daha yeni anlaşılabilmiştir. Kainattaki her şeyi, gezegenleri, yıldızları, insanları, hayvanları, doğa kanunlarını Allah yaratmıştır. Rabbimiz olan Allah, bizim daha keşfetmediğimiz her şeyi zaten bilmektedir. Dilediklerini Kur'an'da bize bildirmiştir. Biz sadece zamanı gelince bu bilgileri öğrenmekte ve bunların Allah'ın birer mucizesi olduğunu anlamaktayız. Kur'an'ın pek çok bilimsel mucizesi vardır. Burada Kur'an'ın bilimsel mucizelerinin hepsini değil, sadece birkaç tanesini örnek olması için anlatacağız. Kur'an'da evrenin ortaya çıkışı En'am suresinin 101. ayetinde "O gökleri ve yeri yoktan var edendir" şeklinde bildirilir. Evren hiçbir şey yokken bundan yaklaşık 15 milyar yıl önce bir patlamayla ortaya çıkmıştır. Yani evren hiçbir şey yokken birdenbire var olmuştur. Bu büyük buluşun delilleri ise ancak geçtiğimiz yüzyılda çok modern teknolojik aletlerle elde edilmiştir. Dolayısıyla bunun 1400 yıl önce bilinmesi mümkün değildi. Ama En'am suresindeki ayette de gördüğünüz gibi Allah bu gerçeği bize hiçbir insanın bundan haberdar olmadığı Kur'an'ın ilk indirildiği dönemde bildirmiştir. Bu anlatım Kur'an'ın bir mucizesidir ve onun Allah'ın sözü olduğunun delillerinden biridir. Evrenin patlamayla ortaya çıkışı ve hala genişlemekte olduğu da günümüzde ispatlanmıştır. 15 milyar yıl önce yaratılan maddeler bu patlamanın etkisiyle hala birbirlerinden uzaklaşmaya devam etmektedirler. Yani tüm evren büyük bir patlamanın ardından genişlemeye devam etmiştir ve hala da genişlemektedir. Modern astronomi araçlarıyla yapılan araştırmalar sonucunda bu çok açık olarak gözlemlenmiştir. Bu gerçekte 1400 yıl önce tek bir insanın dahi bundan haberdar olmadığı bir zamanda Kur'an'da bir mucize olarak bildirilmiştir. Bu konuyla ilgili olan Zariyat suresinin 47. ayeti şöyledir. Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişleteceğiz. Pek çoğunuz dünyamızın ve diğer gezegenlerin bir yörüngesi olduğunu biliyor olabilirsiniz. Aslında sadece güneş sistemimizdekilerin değil, evrendeki bütün gök cisimlerinin bir yörüngesi vardır. Yani hepsi kendileri için belirlenmiş olan bir yol üzerinde dolaşırlar. Bilim adamları bu bilimsel gerçeği yakın bir dönemde keşfetmişlerdir. Günümüzden 1400 yıl öncesi, gök cisimlerinin yörüngelerinden haberdar olunmadığı bir dönemdir. Buna rağmen Kur'an'da Enbiya suresinin 33. ayetinde Allah bu gerçeği bir mucize olarak şöyle bildirmiştir. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Her biri bir yörüngede yüzüp gidiyor. Bu ayette Allah ancak günümüzde anlaşılan bilimsel bir gerçeği haber vermektedir. Kur'an'ın indirildiği dönemde insanlar gök cisimlerinin sabit yörüngelerde hareket ettiklerinden habersizdiler. Ama Allah her şeyi bilen ve dilediğini de kullarına bildirendir. Kur'an'ın gönderildiği dönemdeki gökbilim anlayışına göre dünyanın tıpkı bir tepsi gibi düz olduğu düşünülüyordu. Dikkat ederseniz bugün herkesin bildiği bir gerçek bile o zaman bilinmiyordu. Ama Kur'an'da kullanılan kelimelerden dünyanın yuvarlak olduğu açık şekilde anlaşılıyordu. Bu bilginin bize haber verildiği Zümer suresinin 5. ayeti şöyledir. Gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Geceyi gündüzün üstüne sarıp örtüyor, gündüzü de gecenin üstüne sarıp örtüyor. Bu ayetin Türkçesinde sarıp örtme diye tercüme edilen kelimenin Arapçadaki tam anlamı bir şeyi yuvarlak bir şeyin üstüne sarmaktır. Demek ki gece ve gündüzün üzerine sarıldığı dünya yuvarlaktır. Oysa biraz önce de söylediğimiz gibi Kur'an'ın indirildiği dönemde Araplar dünyanın düz olduğunu zannediyorlardı. Kur'an'da ise dünyanın yuvarlak olduğuna işaret edilmişti. Çünkü Allah her şeyin en doğrusunu insanlara öğretendir. Allah'ın kitabı Kur'an'da o devirde bildirilen bu gerçek yüzyıllar sonra bilim adamları tarafından keşfedildi ve dünyanın yuvarlak olduğu anlaşıldı. Kur'an Allah'ın sözü olduğu için bilimsel tarifler yapılırken olabilecek en doğru kelimeler kullanılmıştır. Herhangi bir insanın bunları bilip kullanması mümkün değildir. Ama Allah her şeyi bilir ve dilediği zaman dilediği kişilere bunları bildirebilir. Allah Kur'an'da Kıyamet Suresinin 3 ve 4. ayetlerinde insanın yaratılışından söz ederken özellikle parmak uçlarına şöyle dikkat çekmiştir. İnsan onun kemiklerini bizim kesin olarak bir araya getirmeyeceğimizi mi sanıyor? Evet, onun parmak uçlarını dahi derleyip düzene koymaya güç yetirenleriz. Tamamen dağılıp çürümüş olan bir insan vücudunun tekrar bir araya getirilmesi Allah için çok kolaydır. Şimdi parmak ucunuzu inceleyin. Parmak izleriniz hepinizde ayrı ayrıdır. Hatta ikiz olsanız bile kardeşinizinki sizinkinden farklıdır. Dünyada hiçbir insanın parmak uçlarındaki bu çizgiler bir başka insanınkine benzemez. Yani bu izler her insanın adeta kimliği gibidir. Allah sonsuz kudret sahibi olduğu için bu ince farklılıklara kadar bizi tekrar yaratabileceğini söylemektedir. Fakat bu arada biz bir şeyi daha öğrenmekteyiz. Bu izlerin önemi ve herkeste farklı olduğu ancak 19. yüzyılda öğrenilmiştir. Ama Allah 1400 yıl önce Kur'an'da buna dikkat çekmiştir. Yani bu da bilimsel bir Kur'an mucizesidir. Daha bunun gibi birçok konu mucizevi şekilde Kur'an'da bildirilmiştir. Biz burada bir kısmını anlattık. Bu kadarı bile Kur'an'ın Allah sözü olduğunu çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. Allah mucizelerle dolu olan Kur'an için Nisa suresinin 82. ayetinde şunları söylemektedir. Onlar hala Kur'an'ı iyice düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkasının katından olsaydı, kuşkusuz içinde birçok aykırılıklar bulacaklardı. Bu ayette bildirildiği gibi Kur'an'da haber verilen her şey doğrudur. Bilim ilerledikçe her geçen gün Kur'an'da haber verilen yeni mucizeler bulunmaktadır. Bu da bize Kur'an'ın Allah'ın gönderdiği hak kitap olduğunu göstermektedir. Bizim yapmamız gerekense Allah'ın gönderdiği bu kitaptaki her şeyi eksiksiz olarak öğrenmek ve uygulamaktır. İnsanlar için bir öğüt olan Kur'an, Allah'ın sözüdür. Kur'an'ın ayetlerini okuyarak ve uygulayarak Allah'ın beğeneceği bir ahlaka sahip olabilirsiniz. Bu çok kolaydır. Ancak buna rağmen insanların büyük bir çoğunluğu hataya düşmüş ve Allah'ın emrettiği güzel ahlaktan uzaklaşmışlardır. Eğer bir gün çevremizdeki her insan Allah'ın istediği ahlaka sahip olursa, dünya üzerinde de cennettekine benzer bir ortam oluşabilir. Şimdi kısaca bu güzel ahlak özelliklerini anlatalım. Hepimiz biliyoruz ki insanı Allah yaratmıştır. Dolayısıyla insanın iyi ve kötü özelliklerini de en iyi Allah bilir. Ayrıca insan diğer insanları kandırabilir ama Allah'tan herhangi bir şey gizlemesi mümkün değildir. Çünkü Allah bizim gibi sadece insanların dışını değil, onların düşüncelerini de bilir. O halde insanın Allah'a karşı her zaman dürüst ve samimi olması gerekir. Allah'ın her sözünü işittiğinin, her yaptığını gördüğünün, her düşüncesini bildiğinin farkında olan insan, gizlice de olsa kötülük yapamaz. Demek ki insanların gerçekten iyi olabilmeleri için mutlaka Allah'ın varlığına inanmaları ve O'nun her an her şeyi gördüğünü ve duyduğunu anlamaları gerekir. Bu, Allah'ın istediği ahlakı yaşayabilmenin en önemli yollarından biridir. Annenizin, babanızın sizi sevmesi hoşunuza gidiyor, değil mi? Siz de onları çok seviyorsunuz. Onlar sizi koruyor, sevgi gösteriyor, ihtiyaçlarınızı karşılıyor. Onlara güveniyorsunuz. Zor bir durumda kalsanız size yardıma koşacaklarını biliyorsunuz. Peki Allah'ı ne kadar seviyor ve ona ne kadar güveniyorsunuz? Allah, yarattığı bütün canlıların her ihtiyacını verendir. Onun sonsuz şefkati ve merhameti sayesinde dünya üzerinde nimetler içinde ve rahat yaşıyoruz. Mesela bizim yaşayabilmemiz için Allah güneşi yaratmıştır. Beslenmemiz için sebzeleri, meyveleri ve hayvanları yaratan da Allah'tır. Bu sayede ekmek, süt, et ve birbirinden lezzetli sebze ve meyveleri yeriz. Allah vücudumuzda da mikroplara karşı savaşan savunma sistemini yaratmıştır. Bu savunma sistemi sayesinde basit bir nezle mikrobuyla ölmemiz engellenmiştir. Yine Allah görebilmemiz için gözlerimizi, duyabilmemiz için kulaklarımızı, güzel kokuları koklamamız ve yemeklerin lezzetini tadabilmemiz için burnumuzu ve dilimizi yaratmıştır. Buraya kadar saydıklarımız Allah'ın bize verdiği sayısız nimetlerden yalnızca birkaçıdır. Allah'ın verdiği nimetleri saymakla bitiremeyiz. Elbette bu nimetlere nankörlük yapmak, yani her şeyi bize Allah'ın verdiğini unutmak, ona teşekkür etmemek çok çirkin bir davranış olacaktır. Allah nankörlük yapanları sevmez. Verdiği nimetlere karşılık Allah bizden en çok kendisini sevmemizi ve kendisine şükretmemizi, yani teşekkür etmemizi istemektedir. Gerçek şu ki size de, annenize de, babanıza da, bütün insanlara ve canlılara da bakan, besleyen, büyüten ve koruyan Allah'tır. Hepimiz O'na muhtacız. Saydıklarımızdan bu kadarını bile ne bizim ne anne babamızın yapması mümkün değildir. Öyleyse önce Allah'a güvenip O'nu sevmemiz gerekir. İşte güzel ahlak özelliklerinin başında önce Allah'ı sevmek, O'na güvenmek, her şeyimizi O'na borçlu olduğumuzu bilmek gelir. Allah insanların alaycı, şımarık, kendini beğenmiş ve yalancı olmasını yasaklamıştır. Dürüst, yumuşak huylu, alçak gönüllü, doğru sözlü olmak Allah'ın hoşuna giden çok önemli özelliklerdir. İnsan genellikle çevresinden etkilenir. Kötü arkadaşları varsa o insan da onların kötü davranışlarının etkisinde kalabilir. Oysa Allah'a inanan, Allah'ın daima kendisini gördüğünü bilen bir insan, ortam ne olursa olsun daima doğru hareketlerde bulunur. Yanlış davrananlara da güzel örnek olur. Allah sabırlı insanları da çok sever. Ancak sabretmek deyince aklınıza sadece bazı konularda sabretmek ya da sabırsız konuşmalar yapmamak gelmesin. Çünkü Kur'an'da bildirilen sadece zorluklar karşısında değil, aksine insanın yaşamının her anında olması gereken sabırdır. İman etmiş bir insanın sabrı, kişilere ya da o anki olaylara göre değişmez. Örneğin Allah korkusu zayıf olan bir insan, menfaat elde edeceği bir kişiye güzel davranacaktır. Ancak bu kişi çıkarları olmayan insanlara karşı ters davranışlarda bulunabilir. Ancak iman eden insan böyle kötü bir ahlak göstermekten şiddetle kaçınır. Başkaları nasıl davranırsa davransın, hep güzel karşılık verir. Öfkelense bile öfkesini yener ve bu halini hiç değiştirmez, yani sabreder. Allah bize Kur'an'da peygamberlerin sabırlı olmalarını güzel bir örnek olarak vermiştir. Örneğin Eyüp peygambere isabet eden sıkıntı çok uzun sürmüştür. Fakat bu değerli insan sabredip Allah'a dua etmiştir. Ve Allah ona iyileşmesi için yol göstermiştir. Nuh peygamber de gemi yaparken kendisiyle alay edenlere karşı sabretmiş, onlara güzellikle davranmış, hep sakince ve güzel sözlerle öğüt vermiştir. Bunlar peygamberlerin yaşadıkları güzel sabır örneklerinden yalnızca birkaç tanesidir. Allah sabreden kullarını sevdiğini pek çok ayetinde bildirmiştir. Allah gösteriş yapan kibirli insanları sevmediğini de Kur'an'da bize bildirmiştir. İnsanların hepsinin maddi durumu aynı değildir. Kiminin güzel bir evi ve arabası vardır. Kiminin de hiçbir şeyi olmayabilir ama önemli olan güzel ahlaklı olmaktır. Örneğin iyi kıyafeti var diye arkadaşlarına karşı üstün olduğunu zannetmek, onları küçük görmek Allah'ın hoşuna gitmeyen davranışlardandır. Çünkü Allah Kur'an'da insanları dış görünüşlerine göre değil imanlarına göre değerlendirmeyi emretmiştir. Allah için üstünlüğün ölçüsü zenginlik, gösterişli olmak, çok kuvvetli olmak ya da güzellik değildir. Allah insanı kendisini ne kadar sevdiğine, ne kadar itaat ettiğine, Kur'an ahlakını ne kadar yaşadığına göre değerlendirir. Üstünlük bu değerlerle belli olur. Kur'an'da Allah'ın sevmediği bildirilen davranışlardan biri de dedikodu yapmak, başkalarını çekiştirmektir. Biri hakkında dedikodu yapmak, onun kusurlarını başkasına anlatıp bunu eğlence konusu yapmak, Allah'a inanan bir insanın yapmaması gereken davranışlardandır. Allah bir kimseyi arkadan çekiştirip dedikodusunu yapmayı Kur'an'da kesin olarak yasaklamıştır. Dünyadaki hayatımız Allah'ın gösterdiği doğru yolu izlemek için bize verilmiş bir fırsattır. Günümüzde insanların çoğu bu gerçekten habersizdir. Allah'ın emir ve öğütlerine uymak yerine kendilerine başka yol göstericiler ararlar. Seyrettikleri filmlerin, dinledikleri şarkıların etkisinde kalarak yanlış ahlak anlayışları geliştirirler. Örneğin bir filmdeki acımasız ve kendini beğenmiş bir kahramanı izleyen gençlerin sokağa çıktıklarında bu kişiye özenerek benzer davranışlar sergilediklerini görebilirsiniz. Böyle yaparak aslında büyük bir hata yapmış olurlar. Akıllı ve samimi bir insan her zaman Allah'ın hoşnut olacağı şekilde davranışlarda bulunur. Basit insanlara, basit davranışlara özenmez. Özenmemiz ve örnek almamız gereken insanlar Allah'ın elçileri olan peygamberlerdir. Göstermemiz gereken ahlaksa Allah'ın bizim için seçip beğendiği güzel ahlaktır. Bu ahlak merhametli, şefkatli, bağışlayıcı, alçak gönüllü, sabırlı ve itaatli olmayı gerektirir. Güzel ahlaklı bir insan basit konular yüzünden tartışıp kavga etmek yerine alttan alır, yatıştırıcı ve hoşgörülü olur. Güzel ahlak, anne ve babamıza karşı isyankar ve saygısız olmak yerine onlara karşı daima itaatli ve terbiyeli olmayı gerektirir. Anne babamıza karşı gelmemek, onlara karşı hep merhametli ve yumuşak huylu olmak Allah'ın bizden istediği önemli bir özelliktir. Böyle davranmak hem Allah'ın sevgisini bize kazandıracak hem de günlük hayatımızda çok daha mutlu ve huzurlu olmamızı sağlayacaktır. Tüm bu güzel ahlak özellikleri dinin yaşanmasıyla mümkün olur. Dinsiz insanların güzel bir ahlak göstermeleri ve bunda kararlı yani sabırlı davranmaları ise imkansızdır. Siz bu insanların durumuna düşmekten şiddetle sakının. Allah'ın Kur'an'da Ali İmran suresinin 142. ayetinde bildirdiği, "Yoksa siz Allah içinizden çaba harcayanları belirtip ayırt etmeden ve sabredenleri de belirtip ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız?" öğüdünü bir an bile unutmayın. Sabırlı, alçak gönüllü, cömert, fedakar, kısacası güzel ahlaklı olduğunuzda Allah'ın sizi daha çok seveceğini ve size verdiği nimetleri artıracağını da sakın unutmayın. Her şeyin yaratıcısı olan Allah, sonsuz kudret sahibi olandır. Rabbimiz bizi de yaratmış ve Kur'an'da kendisinin istediği şekilde davranmamızı, ona karşı itaatli olmamızı emretmiştir. Allah'ın bize Kur'an'la bildirdiği ve yapmamızı istediği her şey bizim için ibadettir. Namaz kılmak, oruç tutmak, Allah'a şükretmek, sabırlı olmak, dua etmek, güzel davranışlarda bulunmak bu ibadetlerden birkaçıdır. Ama insanların birçoğu bu sorumluluklarından haberdar oldukları halde gerçeği kabul etmek istemezler. Çünkü Allah'a itaatli olup, yani onun sözlerini dinleyip istediği şekilde davranmak bu insanların gururuna ağır gelmektedir. Kendilerini büyük ve güçlü gördükleri için Allah'ın sözünü dinlemek istemezler. Kendilerini Allah'ın yarattığını kabul etmeyerek ona baş kaldırırlar. Adeta her şeyi kendileri kontrol altında tutuyormuş gibi kibir ve gurur yaparlar. Vücutlarını, gözlerini, kalplerini, kulaklarını, sağlıklarını, kısaca dünya üzerindeki her şeyi kendilerine Allah vermiştir. Buna rağmen Rabbimize karşı nankörlük eder, nimetlere şükretmezler. Allah'ın verdiği nimetlere nankörlük edip şükretmeyen bu insanlar elbette çok pişman olacaklardır. Çirkin bir ahlaka sahip oldukları için hem dünyada sıkıntı içinde yaşayacak hem de ölümden sonraki ahirette büyük bir pişmanlığa kapılacaklardır. Dünyada yaptıkları nankörlüğün cezasını ahirette cehennem azabıyla çekeceklerdir. Pişman olmak ve cehennem azabıyla karşılaşan insanlardan olmak istemeyen her kişinin Allah'a karşı çok şükredici olması gerekir. İşte Allah bizden önce kendisine şükretmemizi ve bütün verdiği nimetlere karşılık dua etmemizi istemektedir. Çünkü bunca güzel ve mükemmel nimetlerin kendi kendine meydana gelmesi imkansızdır. O halde bunları çevrenizde her gördüğünüzde hemen Allah'ı hatırlayıp şükretmeyi unutmayın. Hiçbir güzelliğin farkına varamayan, kıymetini bilmeyen insanların durumuna düşmeyin. Allah Kur'an'da şükretmek dışında başka ibadetler de yapmamızı emretmiştir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek Allah'ın belli zamanlarda yapmamızı istediği ibadetlerdendir. Namaz insana Allah'ın yarattığı aciz bir varlık olduğunu düzenli olarak hatırlamasında yardımcı olur. Allah bu ibadetin belirli zamanlarda yapılmasını emreder. Allah Kur'an ayetlerinde namazın çirkin hayasızlıklardan, yani Allah'ın hoşnut olmayacağı kötü davranışlardan arındırdığını söylemektedir. Oruç da Kur'an'da bildirilen bir ibadettir. Allah Ramazan ayı boyunca gündüzleri hiçbir şey yemememizi ve içmememizi emretmiştir. Allah'ın bu emrini uygularken Rabbimize itaat etmek için açlığa ve susuzluğa sabretmiş oluruz. Bu şekilde nefsimizi eğitiriz. Zekat vermek ise insanın sahip olduğu malın bir kısmını ihtiyaç içindeki insanlara vermesidir. Her ibadet gibi bu ibadeti yerine getirmek de çok önemlidir. Çünkü cimri olmamak Allah'ın sevdiği güzel ahlak özelliklerindendir. Ayrıca zekat insanlar arasındaki yardımlaşmayı artırır ve insanın ruhunu eğitir. Başka bir ibadet olan dua da Allah'a daha yakın olmak için bir yoldur. Rabbimiz Furkan suresinin 77. ayetinde "Sizin duanız olmasaydı Rabbim size değer verir miydi?" diyerek duanın önemine dikkat çekmiştir. Bu ayetten anladığımız gibi insanın Allah katında bir değerinin olması duasına bağlıdır. Çünkü dua eden insan her şeyi sadece Allah'tan istemiş olur. Allah her şeyin asıl sahibidir. İhtiyacımız olan her şeyi bizim için Allah yaratır. Örnek olarak yaşamamız için gerekli olan yiyecekleri ele alalım. Sebzeleri, meyveleri, tavukları, inekleri bizim için yaratan Allah'tır. Annenizi, babanızı ve diğer bütün insanları yaratan Allah'tır. İşlerini yapabilecek bedeni, aklı, gücü, sağlığı, imkanı onlara veren de sonsuz kudret sahibi olan Allah'tır. Allah bu saydıklarımızı bizim için birer nimet olarak yaratmıştır. Yani aslında siz önünüze konan yemeği Allah'a borçlusunuz. Sonra bu yemeği yiyebilmeyi de Allah'a borçlusunuz. Bunu biraz düşünün. Eğer dişleriniz olmasaydı nasıl çiğneyip yutardınız? Mideniz olmasaydı nasıl öğütürdünüz? Sindirim sisteminiz olmasaydı yemeğin olması bir işe yarar mıydı? Demek ki güzel yemekler yiyip beslenebilmemiz Allah'ın izniyle gerçekleşmektedir. Bize bütün nimetleri veren Allah'tır. Bunun için oluşmasını istediğimiz bir olay veya elde etmek istediğimiz bir şey olduğunda bunu kendisinden isteyeceğimiz tek varlık Allah'tır. Dolayısıyla biz de her istediğimizi Rabbimize dua edip istemeliyiz. Bu konuyu daha iyi anlayabilmeniz için bir örnek daha verelim. Örneğin ışığı yakmak için düğmeye basarsınız. Şimdi ışığı düğme meydana getirdi denebilir mi? Tabii ki hayır. Düğme sadece bir araçtır. Elektriği ileten kablolar da öyle. Allah dünyada bir olayı meydana getirirken hep başka bir şeyi aracı olacak şekilde düzenlemiştir. Suyu yaratır. Barajlarda su aracılığıyla elektrik üretilir. Kablolar elektriği taşır. Ampul ışığa dönüştürür. Ama aslında ışığı Allah yaratmaktadır. Rabbimiz isterse bunların hiçbiri olmadan da ışığı var eder. Ama Allah bizim aklımızı kullanıp derin düşünerek, vicdanımızı harekete geçirerek kendisine ulaşmamızı ister. Bu şekilde aklımızın, düşünme yeteneğimizin artarak gerçekleri anlayabilmemizi diler. Örneğin suyun akması için musluğu çevirirsiniz. Ama suyu musluk yaptı ya da borular yaptı diyebilir miyiz? Aynı elektrik düğmesi gibi musluk da sadece bir araçtır. İşte olaylara bu şekilde bakmayı öğrenmeliyiz. O zaman neden Allah'a dua etmemiz gerektiği de ortaya çıkar. Çünkü her şeyin yaratıcısı yalnızca Allah'tır. Allah'a dua etmemizi, şükretmemizi gerektirecek şeyleri yazmaya kalksak milyarlarca ciltlik kitap olurdu. Hatta bunun için sayfalar yetmezdi. Bu yüzden çevrenizde bunları önemsemeyen insanların olması sizi sakın etkilemesin. Bu insanlar az önce dediğimiz gibi akıllarını kullanmadıkları ve düşünmekten kaçtıkları için büyük bir hataya düşmüşlerdir. Bu insanları bekleyen sonu Allah bize çok açık şekilde anlatmıştır. İnsanlar öldükten sonraki hayatlarında yani ahirette iyi veya kötü ortamda bulunacaklardır. İşte buysa dünyadaki davranışlarına, Allah'a yakınlaşıp uzaklaşmalarına bağlıdır. Her insan yaptıklarının karşılığını ahirette görecektir. Peki Allah'a nasıl dua edebiliriz? Allah'ın büyüklüğünü düşünerek, saygı duyarak ondan istemek, gönülden yalvarmak, dua etmenin önemli şartlarından biridir. Nasıl dua edeceğimizi Allah bize Kur'an'da bildirmiş ve birçok örnek vermiştir. Örneğin Araf suresinin 55. ayetinde Rabbimize yalvara yalvara ve için için dua etmemiz gerektiği haber verilir. Bundan başka dua etmek için yer ve zamanın önemi yoktur. Her an Allah'ı düşünüp dua edebiliriz. Allah Kur'an'da Ali İmran suresinin 191. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. Ve derler ki, Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz Kur'an'da neler yapmamız gerektiğini işte böyle bildirmiştir. Bu ibadetleri yerine getirmenin bizim dünyadaki en önemli görevlerimizden olduğunu sakın unutmayın. Bazı insanlar ölümü insanın yok oluşu gibi anlarlar. Oysa ölüm sadece dünya hayatıyla ahiret hayatı arasında bir geçiş, bir kapı gibidir. Kapının arkasında yani ahiret hayatımızda cennette veya cehennemde olmamız da Allah'ın dünyadaki hareketlerimizi beğenmesine veya beğenmemesine bağlıdır. Ölüm sadece bir sürenin dolmasıdır. Sınavın bittiğini belirten zilin çalması ve çıkış kapısının açılması gibi. Allah herkese dünyada ayrı bir sınav süresi vermiştir. Kiminin süresi 30 yılda, kimininki ise 100 yılda bitebilir. Nasıl sizin dünyadaki sınavınızın başlangıcı olan doğumunuza siz değil Allah karar verdiyse, sürenin bitimine de Allah karar vermiştir. Yani kaç yaşında öleceğinizi yalnızca Allah bilir. Dünyadaki sınavın bitişi demek olan ölüm, iman eden kişiler için bir sevinç vesilesidir. Süresi dolup da sınavdan çıkan ve başarılı olan bir insanın ardından üzülmek çok anlamsız olur. İşte bu şekilde ölen bir insanın ardından üzülmek de aynı şekilde, hatta daha da anlamsızdır. ölen kişi çok yakın tanıdığımız ve çok sevdiğimiz biri olabilir. Ancak iman eden bir insan ölümün kesin bir ayrılık olmadığını, ölen kişinin sadece dünyadaki imtihanının bittiğini düşünür ve buna göre davranır. Allah'ın isteklerine göre yaşayan Müslümanları Allah'ın ahirette yeniden bir araya getireceğini ve cennetle mükafatlandıracağını bilir. Bu durumda üzülmek bir yana bu kişi için büyük bir sevinç duyar. Her insanın dünyadaki en önemli çabası Allah'ı sevmek ve onun rızasını kazanmak için çalışmak olmalıdır. Çünkü sonsuz merhamet sahibi olan Rabbimiz kendisine inanan kullarını sevmekte ve her an korumaktadır. Dünya hayatının geçici kalınan bir yer olduğunu Allah Kur'an ayetlerinde bize bildirir ve asıl olanın ahiret yurdu olduğunu haber verir. Dünyada çeşitli olaylarla denenen ve bir gün ölümle karşılaşan kişi için ahiret hayatı başlar. Bu, sonu olmayan bir yaşamdır. İnsanın sonsuz hayatı olan ahiret hayatında ruhu yok olmayacaktır. Allah bizim için pek çok nimeti yaratandır. Dünya hayatını da bize verdiklerine karşılık olarak bizim neler yaptığımızı görmek için yaratmıştır. Allah, hareketlerimizin iyi veya kötü olmasına göre ahirette de bir ödül olarak cenneti ya da bir ceza olarak cehennemi yaratacaktır. Allah insanlara karşı çok merhametlidir. Ödül verirken kat kat, cömertçe vermektedir. Oysa cezayı hak edenler sadece yaptıkları kötülüklerin tam karşılığını görürler. Allah kimseyi haksızlığa uğratmaz. İnsanlar arasında adaletsiz davranışlar olabilir. Suçlu biri dünyada insanları kandırmış ve onları yanıltmış olabilir. Ama suçunun karşılığını Allah ahirette kesinlikle verecektir. Adalet Allah katında yerini mutlaka bulur. Çünkü Allah her şeyi görür, bilir ve karşılığını ona göre verir. Cennet ve cehennem, insanların ölümlerinden sonraki ahiret hayatlarını geçirecekleri iki farklı yerdir. Bu yerlerle ilgili gerçekleri biz yine en doğru şekilde Kur'an'dan öğrenebiliriz. Kur'an'dan öğrendiklerimiz doğrultusunda cenneti tanıtmak için şöyle bir örnek verelim. Çok güzel manzaralı yerlere gitmiş veya filmlerde hayranlık uyandıran mekanlar görmüşsünüzdür. Hiç ayrılmak istemediğiniz yerler ya da bitmesini hiç istemediğiniz yiyecekler olmuştur. Cennet, bütün o gördüklerinizden daha güzel, hatta onlarla kıyas edilemeyecek kadar güzel bir yerdir. Cennetteki yiyecekler dünyadaki hiçbir yiyecekle kıyaslanamayacak kadar lezzetli ve güzel görünümlüdür. Dünyadaki bütün güzellikleri yaratan Allah, ayetlerinde samimi iman eden Müslümanlar için ahirette çok daha güzelini hazırladığını söylemektedir. Dünyada birçok sıkıntı yaşarız. Hasta oluruz, ateşimiz çıkar, kimi zaman bir yerimiz kırılır, çok üşürüz veya sıcaktan bunalırız. Her gün daha birçok sıkıntı verici şey başımıza gelebilir. Midemiz rahatsızlanır, yaşlandıkça cildimiz bozulur, kırışır. Annenizle babanızın gençlik fotoğraflarına bakın ve şu andaki yüzlerini düşünün. Aradaki farkı daha iyi anlayacaksınız. Allah bu gibi eksiklikleri dünya hayatında özellikle böyle yaratmıştır. Bunların hiçbiri cennette yoktur. Dünyadaki eksiklikler düşünüldüğünde cennetin ne kadar büyük bir mükafat olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Eğer insan ölünce cennete giderse bütün bu sıkıntılardan kurtulur. Dünyada hoşunuza gitmeyen şeyleri tekrar düşünün. Sizi rahatsız eden bu şeylerden tek bir tanesi bile cennette olmayacaktır. Cennet insanın en fazla zevk alacağı, en çok hoşuna gidecek nimetlerle hazırlanmıştır. Dünyada her insanın yediği içtiği güzel şeylerden çok daha iyisi ve güzeli, en kusursuzu orada hazırdır. Cennette insan bir daha hiç üşümez, hasta olmaz, üzülmez, korkmaz, yaşlanmaz. Etrafında hiç kötü insan olmaz. Çünkü kötüler artık cehennemde, kendi kötülüklerine layık bir yerdedirler. Cennette ise herkes birbiriyle güzel sözlerle konuşur, sinirlenip bağırmaz, birbirinin kalbini kırmaz. Allah Kur'an'da cennette çok güzel ve büyük köşkler olduğunu, insanların buralarda büyük bir neşe ve mutluluk içinde yaşadığını haber verir. Cennet, insanların her istediklerinin gerçekleştiği yerdir. Aslında bütün bu anlattıklarımız ve sizin bunları dinlerken düşündükleriniz, cennetteki güzellikleri anlatmak için çok yetersizdir. Bunlar insanın bir an düşündüğünde aklına gelen birkaç güzelliktir. Oysa cennetteki benzersiz güzellikler hiç bitmez. Allah cennete girmeye layık olan insanların sonsuza kadar orada kalacaklarını da ayetlerinde bildirmektedir. Allah bir ayetinde insanın isteyeceği her şeyin ve daha fazlasının cennette verileceğini haber vermiştir. Canınızın isteyebileceği bir şey düşünün ya da gitmek istediğiniz bir yer. Cennette bütün bu istedikleriniz Allah'ın izniyle bir anda olacaktır. Cennetteki en büyük nimetse elbette Rabbimizin sevgisini kazanmış olmaktır. Bunu bilmek ve hissetmek insanın yaşayabileceği en büyük sevinç ve huzurdur. Allah'a isyan eden, onu tanımayan insanlarsa yaptıkları her şey için elbette bir karşılık göreceklerdir. Bu kişiler dünyadayken Allah'ı tanımayan, her şeyi O'nun yarattığını kabul etmeyen insanlardır. Büyüklük taslayıp Allah'ın emrettiği ibadetleri yapmadıkları ve dünyada adeta isyan çıkardıkları için ölünce de buna göre karşılık göreceklerdir. Bazı insanlar bu dünyada birçok suç işlerler. Kimsenin onları görmediği durumlarda zaman zaman cezasız da kalabilirler. Ama bu insanlar yaptıkları ne kadar gizli olursa olsun Allah'ın onları her an gördüğünün, içlerinden geçeni dahi bildiğinin farkında değillerdir. Herkes yaptığı iyi veya kötü şeylerin karşılığını mutlaka alacaktır. Asıl cezayı veya ödülü ahirette Allah verecektir. Allah sonsuz adalet sahibidir ve Kur'an ayetlerinde yapılan en küçük bir iyiliğin bile karşılığını kat kat vereceğini müjdelemiştir. İnsanlar pişman olup bağışlanma dilerse onları affedeceğini de söylemiştir. Buna rağmen Allah'a iman etmeyen, Kur'an'da bildirilen emirleri yerine getirmeyenler çıkar. Bu şekilde sadece dünya hayatında yaşayacağını, sonrasında bir hayat olmadığını düşünen insanları da Allah cehennemle tehdit etmiştir. Cehennemde dünyada yaşanan sıkıntılardan ve acılardan çok daha fazlası vardır. Cehennem, pislik, korku, acı ve mutsuzluk dolu bir yerdir. Oraya giden insanlar, cehennemden çıkmak için Allah'a dua ederler ama artık dua etmekte ve pişman olmakta geç kalmışlardır. Allah insana ölüm anına kadar fırsat verir. Öldükten ve ahirette yaşamaya başladıktan sonra ise pişman olmanın hiçbir anlamı kalmamaktadır. Cehennemlikler orada yiyecek hiçbir şey bulamazlar. Başlarındaki cehennem bekçilerinden yiyecek istediklerinde onlara darı dikeni, kan ve irin verilir. Su içmek istediklerinde kaynar su verilir. Sürekli aşağılanırlar. Sürekli derileri yanar. Her yerde ateş vardır. Dar ve sıkışık yerlerde hapsedilirler. Üstelik bu çok sıkıntılı yaşam sonsuza kadar bitmeyecektir. Hatalarını, günahlarını fark eden her insanın hayattayken yaptıklarından pişman olması ve Allah'tan dua ile bağışlanma dilemesi gerekir. Kur'an'da Allah bize samimi bir pişmanlık olursa her türlü günahı affedeceğini bildirmektedir. Ahirette sonsuz bir pişmanlık yaşamamak ve cehennemin bitmeyecek azabından kurtulmak için geç olmadan insanın hatalarını görmesi ve Rabbimize tevbe etmesi bu yüzden çok önemlidir.
Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.